Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masada Ali Sen Yıldız sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, sağ olun. Hayırlı cumalar diliyorum tüm dinleyicilerimize.
Evet, bugün dua konusunu konuşacağız ama maalesef güne kötü bir haberle başladık. Yeni Zelanda'da iki camiye saldırıda bulunuldu. Şu an edinilen bilgiye göre 40 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ağır olan çok sayıda da yaralı var. Bu konuda neler söylersiniz öncelikle hocam?
Tabii biz uzun zamandır 3 ayları konuşuyoruz. Son 3 haftadır.
Ve sanırım haram aylardan
haram aylar içerisinde Recep ayı aslında öteden beri tüm din mensuplarının, hatta inançsız Mekkeli müşriklerin bile saygın kabul edip yaptıkları savaşlara, husumetlere son verdikleri bir zaman dilimi. Çağımız insan aslında bu anlamdaki çok ciddi bir değerler üzerine bir saldırı yapıyor gibi ya da yaptırılıyor. Bu anlamda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hem toplu katliamlar bağlamında hem de böyle lokal olarak belli yerlerde gerçekleşen katliamlar bağlamında. Gerçi şu anda dünya toplumlarının şuur gerilerine bu tür ölme öldürme işlemlerini İslam'la beraber zerk etmiş durumdalar. Kendileri yaptıklarını da bir Müslüman kimliği ve görüntüsü üzerinde yaptıkları için artık ondan da bir adım daha ileri geçtiler gibi gözüküyor. Artık tamamen hunharca katledilen insan örnekleriyle karşılaşıyoruz. Ki bugün Cuma, Allah'ın kutsal saydığı mübarek üzerine güneş doğan günlerin en hayırlı günü içerisindeyiz. Hakikaten böyle üzüntülü bir haberle gözümüzü açmış olduk. Ben bunlara şehit olarak tanımlamamız lazım. Çünkü Rabbimize ibadet eder halde, mabette, Allah'ın evinde böyle bir katliamla yüz yüze geldiler. Rabbimiz onlara rahmetiyle muamele edip şehadetin en yüce mertebelerini ihsan eylesin. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar versin. Aslında biz tekrar tekrar düşünüp oturup dünyada nereden geldik, nereye doğru gidiyoruz, neyin mücadelesini veriyoruz ve bu mücadele niçin veriyoruz? Eğer bir değer uğruna, bir kutsal uğruna veriyorsak, hiçbir kutsal aslında öldürmeyi emretmiyor. Yok kutsal dışında başka gayeler varsa ki insanın, o gayeleri neye göre, hangi beklentiyle yaptığı üzerinde bugünün insanının oturup bir düşünmesi gerekiyor. Aslında o kadar yaşadığımız çok fazla olumsuz örnekler var ki işte biz bir taraftan da Çanakkale Zaferi'nin yaşadığımız Çanakkale Haftası içerisindeyiz. Zafer Haftası içerisindeyiz. 18 Mart'ta şurada birkaç günlük zamanımız kaldı ve bu hafta bu anlamda Çanakkale'yi hatırladığımız bir zaman dilimi. Yeni Zelanda'da vuku buldu. Aslında Çanakkale'de yine Yeni Zelanda'nın altında Avustralya'dan Anzakların bile kalkıp 7 düvelin bizim Çanakkale'de buluşup orada bir medeniyet mücadelesinde İslam medeniyetini belki İstanbul'da sonlandırma adına 7 düvelin bir araya gelip verdiği bir mücadeleye karşı koymuş da bir toplumuz biz. Böyle bir bakiye üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla bizim bu son yaşanan örnekten hareketle omuzlarımıza büyük vazifeler düştüğünü, büyük sorumluluklarımız olduğunu, ıslah noktasında, düzeltme noktasında, güzelleştirme noktasında, iyiyi emretme noktasında, güzellikleri yayma noktasında sorumluluklarımızı yeniden hatırlayıp, özellikle başta da ifade ettiğimiz üzere Allah'ın yasak kıldığı böyle bir mevsimde bunun yaşanıyor olmasını da dikkate alarak kendimizi düzeltmeden işe başlamamız gerekiyor. O kendimizi düzelttikten sonra çevremize doğru, çevremizden sonra ülkemize doğru, ondan sonra insanlığa örnek olabileceğiz. Yoksa hani lokal olarak yaşanan kötülükleri kınayarak, olumsuzlayarak çok fazla varacağımız bir şeyin olmadığını da hep beraber tecrübe ettik, gördük, yaşıyoruz gibi.
Evet, bugün duayı konuşacağız dedik. Dua edelim oradaki kardeşlerimize de. Allah acil şifalar versin.
Amin.
Ölenlere de rahmet diliyoruz elbette ki, hayatını kaybedenlere. Peki hocam, niçin dua ediyoruz? Ya da etmeli miyiz dua?
Yani evet, şimdi duayı tabii böyle bir semantik açıdan da baktığımızda kişi niye dua eder? Dua nedir? Dua bir istektir. İsteği kişi kimden yapar? Ya sevdiği kişiden yapar ya kendinden üste gördüğü bir makamdan yapar. Önce bir anlamsal ve kavramsal çerçeve üzerinden bir zemin yakalarsak duayı niçin ve ne hangi çerçevede yapmamız gerektiğini belki anlamlandırmamız kolaylaşır. Dediğimiz gibi bu iki çerçevede gerçekleşir dua edilen makam ve mekan. Yani istenilen makam ve mekan. Bu anlamda biz dua ile bir defa şunu yapıyoruz. Kendi üzerimizde bir makam sahibinin varlığını kabul ediyoruz. Bir. İki, bu makam sahibine karşı kendimizin aciziyetimizin de farkına varıyoruz. Çünkü bir şeyden aciz olmalıyız ki bir şeyleri aşma imkanımız kendi kudret, güç ve imkanlarımızla olmamalı ki onun üzerinden gelebileceğine inandığımız bir makama, bir o problemi halledecek merciye müracaat etmemiz gerekiyor ki duanın anlamsal karşılığı budur. Bu yönüyle dua eden insan kendinden üstünde bir makamı kabul ettiğinde bizim İslam'da bunun karşılığı Rabbül Alemin'dir, Cenab-ı Hak'tır, kainatı ve bizi var eden, aslında her şeye de hükmeden, her şeyin rızkını veren, her şeyi yaşatan ve her şeyi devam ettiren bir güç sahibi. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Şimdi böyle inanılmış bir Allah'ı bu kabulden sonra o kapıyı çalıyor olmanız burada iki durum karşınıza çıkarıyor. Bir, diyorsunuz ki beni de sen yarattın. Benim olmasını istediğim, talep ettiğim şeyleri de var etme gücü sende. Hı hı. Bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı izale etme gücü de sende. O halde benim için bu sıkıntıysa sıkıntıyı kaldır. Talep ettiğim iyi bir şeyse onu bana ikram et. Yapmış olduğum bir hata, bir kusur var, omzumda bir yük varsa da o yükü de kaldır, hı hı, diyoruz. Bu bazen tevbe cinsinden oluyor. Bu bazen istiğfar cinsinden oluyor. Bu bazen de talep cinsinden oluyor. Tevbe cinsinden olanlar ağırlıklı olarak bir günahın, geçmişte yapılmış bir hatanın yükünden kurtulma, sıkıntısının üzerimizden alınması şeklinde tezahür ediyor. İstiğfar cinsinden oluyor. Yapmamız gereken bir şeyler var. Bizim insan olarak bizden beklenen bir şeyler var ama biz onları yapmıyoruz. Biz daha iyisini yapabilecekken daha kötüsünü yapıyoruz. Daha iyi bir yola girecekken daha kötü yola girme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani bizden beklenenin dışında bir şeyler sergilediğimizde de o zaman istiğfar yoluna başvuruyoruz. Yani bizi iyiye yöneltmesi, daha güzeli seçmemiz konusunda biz irade, bir ışık, bir yol gösterilmesi anlamında Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalıyoruz. Bir üçüncü yol var ki bizim de isteklerimiz var aynı zamanda. Biz bir hayat yaşıyoruz. Bu yaşadığımız hayatta karşımıza çıkan her şey bizim beklediğimiz zeminde tezahür etmiyor. Çünkü bizi kuşatan olaylar var, bizi kuşatan insanlar var, bizi kuşatan şartlar var. İşte deminki örnekten hareket edecek olursak insanlar kalktılar, geldiler camide ibadet için geldilerdi. Kasıtları buydu. Onlar bilmiyorlar ki de dışarıdan bir teröristin silahını doldurup gelip içeride onları tarayıp onların hayatına son vereceğinden bunlar haberdar değillerdi. Dolayısıyla şunu demek istiyoruz. Hayatta başımıza gelen olayların alel ekseri bizim irademiz içerisinde olan olaylar değil. Örneğin biz çok iyi bir şoförüz. Çok iyi bir ehliyetimiz var. Kurallara çok iyi riayet ederek bir araç sürüyoruz. Ama karşıdan gelen adam bu kurallara riayet etmeden geldiği an biz onun hatasından mütevellit kaza ile yüze gelebiliyoruz. Hı hı. Hatta bazen nice haber örneklerinde duyuyoruz. Alkollü alarak aracı yanlış kullanan kişi hayatta kalıyor. Hiç tamamen masum olarak yolda devam eden kişinin vefat ettiği örneklerini, hı hı, duyuyoruz. Şunu demek istiyorum. Bizim dışımızda bir takım bizim dışımızdan kaynaklanan şartlar da bizi etkiliyor, bizi bağlıyor. İşte böyle durumlarda bizim müracaat ettiğimiz yegane yol ve kaynak bu şartları var eden, bu şartlara hareket etme güç, kuvvet imkanı veren makama müracaattır.
Yani koruyucu bir etkisi, bir koruyucu de var
ki, tabii onu. Kesinlikle. Hem koruyucu etkisi var hem psikolojik etkisi var. Koruyucu etkisi var çünkü dua bir kalkandır diyor Hazreti Peygamber. Duayı ibadet olarak tanımlıyor bizim peygamberimiz. Duayı bizatihi ibadetin özü olarak tanımlıyor. Yani Cenab-ı Hak'la kulun, yaratılmış kişinin kurduğu ilişkideki en hassas, en özel alan olarak tanımlıyor bizim peygamberimiz. O sebeple siz bu ilişkiyi bu anlamda sıkı ve canlı bir şekilde kurabildiyseniz, kurduysanız o zaman aradaki perdeler kalkıyor. Yani olayları var eden, sıkıntıların bizatihi dünyada olmasına imkan veren güçle irtibata geçmiş oluyorsunuz. O şu, arkasından şu soru gelmesin, o halde bu olumsuzluklar niye var? Bu olumsuzluklar var edilmiş olmalı ki insana hürriyet verilmiş olsun. Yani olumsuzluk kapısını Rabbül Alemin kapatmış olsaydı o zaman insanın hür olmasının bir anlamı kalmazdı. Tabii. Yani biz o zaman meleki bir varlık olmamız gerekirdi. Yani biz hastada olacağız, biz kazada yapacağız, kavgada yapacağız, birisi bizi öldürecek de biz yanlışa da düşeceğiz. Hayatta şu gördüğümüz olumsuzlukların tamamı olacak. Niye olmalı? Çünkü biz iyi de kötüyü de seçmeye serbest bırakılmış varlıklarız. Biz seçimlerimizle hem dünyada hem ahirette bulunduğumuz pozisyonu belirleyeceğiz. Dünyada zaten çalışanla çalışmayanın, yapanla yapmayanın ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Evet. Bu kendi koyduğumuz kurallar çerçevesinde de böyle işliyor. Ahiretteki işleyişi de işte buradaki bizim tercihlerimiz. Buradaki tercihimiz bizi nereye taşıyorsa, buradaki inançlarımız, kabullerimiz, hal, hareket, tavırlarımız da öbür dünyada da aynı yere taşıyacak. Hı hı. Burada duanın rolü nedir o zaman? Burada duanın rolü şudur. Bütün bu şartları var eden yaratıcıyla iletişime geçme meselesidir. Tıpkı amel cinsinden bir ameldir dua. Hı. Nasıl ki hani sınava girecek öğrenci sınava girmezden önce hazırlığını yapması ne anlama geliyorsa, dersine çalışması ne anlama geliyorsa, sabah evinden çıkacak kişinin hayata atılmadan önce Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalarak ''Ya Rabbi bugün işlerimi iyi yap, iyi insanlarla karşılaştır, sıkıntı olursa o sıkıntıları benden uzak tut, artık dilinden ne tür talepleri varsa, güzel müracaatları varsa o müracaatlar ile hayata başlıyor olması aslında tıpkı dersini çalışan öğrenci gibi bir şeydir bu da. Evet. Yani amellerden bir ameldir, müracaat yollarından bir müracaattır. Buna, bu yolu kullanan kazanıyor, muhtemel sıkıntıları üzerinden izale ediyor. Çünkü Hazreti Peygamber kalkan diyor ya, yani o kalkanla kuşanmış oluyor. Müracaat etmeyen de sıkıntıları üzerine alıyor. Evet. Yani o kapıyı çalmayan, o üst merciyi kabul etmeyen, dolayısıyla sıkıntısıyla yüzde gelmiş.
Peki hocam, duanın şekli var mıdır? Hani içimizden o güzel temennileri geçirmek de bir dua mıdır?
Şimdi Hazreti Peygamber dua ile ilgili aslında birkaç noktayı dikkatimize sunuyor burada. Bir defa dua edenin duasında aceleci olmamasını Hazreti Peygamber öneriyor. Burası önemli. Şimdi bakınız, Peygamberimiz bir dua, kulun duasının kabulü ile ilgili diyor ki, bir, dua edilen şey günah içermemesi gerekir diyor.
Evet.
Yani günahtan kastımız ne? Sen bir talepte bulunuyorsun ki talepte bulunduğun şey aslında Allah'ın yasakladığı bir şey.
Evet.
Yani insanların arasının açılmasını istiyorsun mesela. Bir insanın durdururken hayatına son verilmesini istiyorsun. Ya da Allah'ın haram kıldığı bir işin olmasını istiyorsun. Allah içkiyi yasaklamış, benim içki fabrikam kar getirsin diyorsun mesela. Ya da Allah insanı öldürmeyi yasaklamış, şu adam bir ölse diye dua ediyorsun gibi. Yani senin durduğun yerden baktığında belki o insanın hayatının son bulması hayır gibi gözüküyor ama o insanın durduğu yerden hayat okuduğunuzda bu öyle değil. Ya da onun üzerinde yaratıcının baktığı yerden, külli iradenin hayat okuduğu yerden baktığınızda bu böyle değil. İşte o zaman bir defa birinci ölçü olarak Hazreti Peygamber diyor ki günah içermemeli. İki, insanların arasını bozmaya dönük bir talep içermemelidir kulun duası. Üç, acele edilmemelidir diyor. Yani hemen dua ettim kabul olmuyor. Dua ediyorum ediyorum karşılığını almıyorum.
Aslında türü, sanırım burada acele etmemekten kasıt bir şey değil mi hocam? Hani duayı iki, bırakmama anlamında.
Burada iki tür bir yöntem, bir yol var. Bir, dil çabukluğundan kaynaklanan acele var. İki, devamlılıktan, işaret ettiğiniz devamlılıktan kopma durumu var. Hazreti Ali Efendimizin yanında dua eden bir kişiye şahit olur. Hızlı hızlı hemen böyle bağışlanma talebinde bulunur. O şu ayrı, Hazreti Peygamber'in, affedersiniz Hazreti Ali diyorum. Hazreti Peygamber şu uyarıyı yapar. Dua dil çabukluğu değildir der. Yani dua aslında istediğin yerle usulüne, kuralına uygun iletişim kurma meselesidir. Bu iletişimi kurduktan sonra da bu istekte samimi miyiz, değil miyiz, bu testten geçme meselesidir. Yani şimdi biz de öyle değil mi? Yani birisi gelip bizden bir şeyi istediğinde, bir devlet dairesinde amiriz diyelim. Memurlarımızın her birisi bizden bir şeyler istiyorlar. Biz o taleplere öncelikli olarak hangisinin talebine karşılık veriyoruz?
Israrcı olanlara,
ısrarcı olanlara, işini iyi yapanlara, hı hı, değil mi?
Tabii.
Hakikaten bunu istediğinde bunu hak ettiğimi, hak etmediğimi diye
bir
ölçüyoruz.
Bir de fayda görürseydik.
Görüyorum. Yani bu istediği şey buna faydalı mı, değil mi, hı hı, diyoruz. Çünkü tabii arkadan gelecek kısımda bunu da göreceğiz. Hı hı. Hazreti Peygamber oraya da dikkat çekiyor. Dolayısıyla biz böyle bir ayrım yaparız. Aslında bizim bu yaptığımız ayrım Rabbül Alemin bizim aramızdaki yaptığı ayrımın aynısıdır. Yani biz istediğimiz şeyde ne kadar samimiz ve bu samimiyeti dil ve söylem olarak ne kadar devam ettiriyoruz. O devamlık dediğiniz boyut. İşte bunu yakaladığınız an mutlaka diyor şeye karşılık verilir duaya. Nasıl verilir diyor Hazreti Peygamber? Bir, bu dünyada peşin olur diyor. Allah bazı dualara dünyada hemen karşılığını anında verir. Bazı dualar vardır, dünyada karşılık vermez, onu ahirete tehir eder diyor. Bazı dualarda vardır ki o kişinin üzerinden başka bir yükü kaldırma şeklinde tecelli eder. Başka bir sıkıntısı izale olur. O şunu istiyor ama aslında hayırlı olan onun için şu gelmesi muhtemel başka bir sıkıntıdır. Onu yok eder. Ama kul bunun farkında değildir diyor. Bu çok önemlidir.
Evet.
O yüzden hani şöyle bir tespit yapılır. Eminim ki siz de duymuşsunuzdur. İnsanların olmadı diye sızlandığı duaya gün gelir diyor. İyi ki olmadı diye şükreder diyor.
Hayatımızda da buna benzer çok şey yaşamışızdır.
Değil mi?
İnsan olarak.
Yani
evet, iyi ki
şöyle
olmadı
geçmiş
diye.
Hayatımızda ısrarla olsun diye peşinde koştuğumuz öyle şeyler vardır ki şartlar döner dolaşır getirir.
İyi ki
ya
olmadı.
İyi ki de olmadı evet. Da şu beğenmediğim durumla karşılaşmışım.
Allah korudu
dersiniz,
diyoruz hatta.
Deriz. Dolayısıyla burada bizim baktığımız yerle bizim talep ettiğimizin baktığı yer aynı yer değil.
Evet, resmin hani, genelini görmüyoruz işte. Olduğumuz yerden ısrarla istiyoruz.
Bizim istek ve taleplerimiz cüz'i iradenin sınırlar içerisinde tecelli ediyor. Şöyle bir maddi örnekle belki bu yaptığımız tespiti delillendirecek olursak. Biz hayatı merdivenin birinci basamağından okuyoruz. Yaratıcı bunu en üst basamağından bakarak koordine ediyor. Çünkü Tebareke suresinde şöyle bir tespit yapıyor Cenab-ı Hak. Bizim bildiğimiz kavramlarla yapıyor bunu. Tebarekellezi biyedihil mülk. Mülk Allah'ın elindedir diyor. Aslında bu bizim varlığı ve kainatı okuma noktasında önümüzde önemli bir ölçüdür. Yani biz elimizdekini nasıl biliyorsak, mahlukatın tamamı, gelmişi geçmişi ve geleceğiyle beraber yaratıcıya aynı anda eldeki gibi bir vukufiyet durumunda, onun bilgisinde. Dolayısıyla biz falan zamanın, falan çağın şu kadarlık devrinde, şu kadarlık zaman içinde hayat sürüyoruz. Zannediyoruz ki bizim hayatımız, bizim başımıza gelenlerden ibaret her şey. Olay böyle değil. Yani bizim bir adım sonramız var, bir yıl sonramız var, iki yıl sonramız var. Sonra dediğimiz bir hayatın bir öbür sonsuz tarafı var.
Evet.
Yani biz bazen bir güne boğuluyoruz, bazen bir saate boğuluyoruz, bazen bir haftaya boğuluyoruz. Bu genişliyor işte. En fazla okumalarımızı ne kadar yaşayacağımızı tahayyül ediyorsak oraya kadar okuyoruz.
Evet.
Yani bir de bu hayatın öbür tarafına doğru bir okuma çok aklımıza gelmiyor. Yani hayatın koşturmacası içerisinde o tarafa penceremizi açamıyoruz. İşte deminki yaptığımız tespitte iyi ki de olmamış, bu şekliyle tecelli etmiş dediğimiz işler de bizim duamızın rolü nedir bu noktada? İşte bizim bu noktadaki duamızın rolü bazen o istediğimiz şey olmaması da aslında duamızın kabul gördüğünün işareti olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz etmişiz, duamız kabul olmuş. Aslında kabul edilmeseydi biz o istediğimizle karşılaşacaktık aslında. O
ve
gelecekti
zarar
bize.
Zarar görecektik.
Zarar görecektik.
Belki.
Ya da daha iyi bir alternatiften geriye düşmüş olacaktık. Ya da iyi dediğimiz şey nedir? Yani onu oturup onun üzerinde de düşünmek gerekiyor. Yani hayatta her şey olumlanma zemininde gitmeye müsait değil. Yani bazen sıkıntılar bizim terakkimizin basamaklarıdır. olumsuz örnekler daha büyük olumsuz örneklerin için önlem almak için birer araçlardır. Ölümler doğum için birer sebeptir. Yani aslında hayatta çok ciddi bir devran var. Bir var olma ve yok olma süreci içerisinde yaşıyoruz. Yani bu tasavvufta, İslam mutasavvıfları buna halk ve yok olma olarak tanımlıyorlar. Yani yaratılıyor, fani oluyor. Bu var olanlar içerisinde fani olmayacak bir yer var. O da Rabbül Alemin. Yani onun dışındaki her şey fani. Faniler içerisinde biz süre üzerinde konuşuyoruz. Yani hayatı değerlendirirken bizim kafamızda takdir edilmiş bir süre var. Bu çağın insanı için takdir edilmiş süre bir asırdır. Hı hı. Yani bu ümmetin ortalama en uzun hayatla ilgili okuması bir asra taşıyor. İşte iki ay önce TÜİK bir veri açıkladı Türkiye'ye yönelik, kendi ülkemize dönük. Türkiye'de ortalama dedi ki insanların ömrü 78'dir. 100 yaşını geçen insan sayısı da 4000 civarındadır. 4234 gibi bir rakam attı, yanlış hatırlamıyorsam verdi. Bu diğer ülkelere gittiğinizde de ortalama ömür böyle. Afrika'ya doğru gittiğinizde bu biraz düşüyor. Kısadır, evet. Asya'ya doğru gittiğinizde bu biraz yükseliyor. Ama işte ortalaması da 100. Hı hı. Şimdi biz dünyaya dönük olumlu, olumsuz, iyi, kötü her şeyi bu 100 baktığımız 100 yıl üzerinden okuyoruz. Ama geçmiş ümmetlere doğru baktığınızda bir Nuh Aleyhisselam'dan haber veriyor bizim kitabımız. 950 yıldan bahsediyor. 50 yıl daha verdik diyor. 1000 gibi bir rakamdan bahsediyor. Şimdi başka ümmetlerin ortalamaları farklı. Onlar kendi şartlarını o ortalamalar içerisinde yaşadılar. Bu çağın, bu ümmetin ortalama ömrü böyle. Biz de hayatı bunun üzerinden okuyoruz. Ama düşünsenize Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen insanların tamamı halen kabir alemindeler. Hala kıyamet süreci başlamadı. Bizden sonra bu süreç ne kadar daha işletilecek ondan da haberdar değiliz. O yüzden iyi kötü, uzun kısa, güzel çirkin algı ve okumalarımızı biraz bu külli iradenin bizim önümüze açtığı pencere üzerinden okumakta fayda var ve sık sık o kapıyı çalmakta fayda var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kapısına samimiyetle yöneldiğiniz an, hatanız varsa ki tevbe ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu tespit yapılır, müjde verilir. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ ve cemi'a اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ rahim der. Ne demek? Allah bütün günahları affeder. Ne zaman? O kapıyı çaldığınızda. Zira o af ve merhamet sahibidir. O kapıyı neyle çalıyoruz biz? Dua ile çalıyoruz.
Evet.
Yani hani biraz önce çerçevesini sorarken ilk girdiğimiz yer hatalarımızdan arınma kapısıdır duayla. İkinci girdiğimiz yer neresidir? Hatamızdan arındık. Bir de olumsuzluk, muhtemel olumsuzlukların üzerimizden gitme talebidir. Bir üçüncü basamak vardır. İstediklerimize ulaşma talebidir. Bu üçünü biz duayla yakalıyoruz ve hayatımız da zaten bunlardan ibaret. Hayatın kendisi bu anlamda duadır. Bu hayatı aklımda diyerek yaşama meselesidir. Ne aklımda? Bizi yaratan aklımızda. Seni unutmadık. Yani bizi hayata sen getirdin. Bu hayatın imkanlarını sen sundun ey Rabbim. Ben seni biliyorum. Ve bu hayatın da, bu mülkün de, bu varlığın da gerçek sahibi, maliki ben değil, sensin. Şuurudur. Bu şuuru yakaladığınız an aslında kapılar önünüze açılıyor. Açılmadığını zannettiğiniz kapılar sizin için sorun olmuyor. Bir başka kapının varlığını fark ediyorsunuz.
Evet. Bir de daha önce belirttiğiniz gibi bir rahatlama oluyor. Ya ona sığınıyorsunuz ve bekleyişe geçiyorsunuz. Hayat size huzur veriyor.
Aynen öyle. Yani aslında kendinizi rahatlatmış oluyorsunuz. Evet. Ruhen rahatlatıyorsunuz, bedenin rahatlatıyorsunuz. Hayatı okunma ve hayata sarılma anlamında rahatlıyorsunuz. Zevk alıyorsunuz dolayısıyla. Yani oraya girmediğinizde çıkacağınız, sığınacağınız başka kapı yok. Yani insana sığınsanız ölüyor.
Hocam şöyle, sıkıntılı anlarda ben arkadaşlarımla bunu paylaşmaktan ziyade duayla gidermeye çalışıyorum. Yani inanın çok daha rahatlıyorum. Hani biriyle paylaşınca bu huzuru bulamıyorum. Ama Allah'a yönelip dua ettiğim yani zaman bizim, böyle bir yani metanet çöküyor üzerime.
Bak, Hristiyan kültürüyle bizim kültürümüz, Hristiyan inancı ile İslam inancı arasındaki en bariz şeylerden birisi budur. Hristiyanlıkta günah itirafı papaza yapılır. Hatalarınızı, kusurlarınızı gider papaz anlatır, oradan af. Bizde öyle değiliz. Bizde bu alan direkt yaratıcıyladır. Evet. Burada hacı, hoca, müftü, vaiz yoktur o alanda.
Çünkü o sükuneti verecek olan da yine Allah'tır.
Çünkü Rabbimiz diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Evet. Siz isteyin ben veririm.
Evet. Evet. Dua sizden, icabet benden diyor. Peki evet. Hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.